Bilim Akademisi işbirliğiyle hazırladığımız Meraklısına Bilimden herkese iyi akşamlar. Bu haftaki bölümümüzü temel gelir ya da başka bir deyişle vatandaşlık geliri uygulamasına ayırdık. Koronavirüs salgını çok sert bir şekilde yaşamaya devam ettiğimiz ve yoksulluğun da giderek derinleştiği bu günlerde bu kavramı tartışmak bizim için oldukça kıymetli. O yüzden bu hafta vatandaşlık geliri ya da temel gelir uygulaması ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Ne işe yarayacağını anlamaya çalışacağız. Programımız biraz gecikti ama teknik sebeplerden dolayı sonunda başlayabildik. Ve şimdi bu konuda bizi aydınlatabilecek en iyi isimlerden biriyle birlikteyiz. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politikalar Forumu kurucularından Emeritus Profesör Doktor Ayşe Buğra bizimle. Ayşe Hanım merhabalar.
Merhaba, merhaba.
Hoş geldiniz yayınımıza. Sözü direkt size bırakalım ve aslında bizim için çok da tanıdık olmayan, çok da konuşulmayan da bir kavram temel gelir uygulaması, her ne kadar dünya bunu tartışıyor olsa da bize lütfen bu uygulamanın ne olduğunu anlatın. Temel gelir, vatandaşlık geliri uygulaması nasıl bir uygulamadır?
Vatandaşlık geliri uygulamasının arkasında şöyle bir fikir var. Bir toplum da yaşayan insanlar, toplumun bütün fertleri topluma eşit katılabilmek için asgari bir gelire sahip olmak durumundadırlar. Ve toplum bu vatandaşlarını içerebilmek için, onların toplumdan dışlanmasını engellemek için bu geliri sağlamak durumundadır. Fikir bu. Yani dolayısıyla vatandaşlıkla çok yakından ilgili bir fikir. Ve bu yüzden de bazen temel gelir diyoruz, bazen de vatandaşlık geliri kavramını kullanıyoruz. Bu böyle bir fikir. Yani toplumun bütün yetişkin bireylerine düzenli bir gelir desteği sağlamak fikri. Ve bunu ihtiyaç tespiti yapmadan, kim yoksul kim değil diye ayırmadan herkese vermek. Bundan sonra da geliri belli bir düzeyin üstünde olanlardan vergilerle geri almak fikri.
Yani sosyal yardımlardan farkı aslında herkese veriliyor olması değil mi bu? Yardım demeyeceğim ama uygulama diyelim.
Evet, tabii. Şimdi sosyal yardımlarla bir ilgisi var temel gelirin. Yani kapitalizmin ilk başlarından beri, 16. yüzyıldan beri, erken kapitalizm döneminden beri uygulanan sosyal yardım politikaları var. Bugün Avrupa'da hemen hemen bütün ülkelerde asgari gelir desteği politikaları var. Gelişmekte olan ülkelerde, Türkiye dahil buna, şartlı nakit transferleri uygulamaları var. Bütün bunlar sosyal yardım politikaları. Temel gelir politikasının bunlardan farkı, yoksulları hedeflememesi, ihtiyaç tespiti yöntemleri kullanmaması özellikle.
Bu uygulamanın faydalarını soracağım ama ne zamandır tartışılıyor, ne zaman ortaya çıktı bu fikir, bunu da öğrenin.
Şimdi vatandaşlık geliri de deniyor dedim. Buna bağlı olarak ilk temel gelire benzeyen tartışmaları Fransız İhtilali etrafında görüyoruz. Fransız İhtilali'ni izleyen günlerde görüyoruz. Thomas Paine'in tartışmaları var mesela. Çok temel gelire benziyor. Herkese verilecek bir nakdi destek, nakdi transfer. Bu fikir var. Şimdi o zaman dediğim gibi bugünküne çok benzer bir şekilde tartışılmış o günlerde. 20. yüzyıl sonunda, 21. yüzyıl başında gündeme gelmesi neoliberal politikaların yarattığı ortam içinde oluyor. Özellikle istihdamın şekil değiştirmesi, yarı zamanlı, sürekliliği olmayan işlerin çok yaygınlaşması, aynı zamanda da bir işi olup da çalışan herkesin yoksulluktan kurtulmadığının görülmesi, yani çalışan yoksul kavramının çok tartışılır bir hale alması. Bu ortamda tabii istihdamla çalışmayla gelir arasındaki ilişkinin zayıfladığı bu günlerde temel gelir çok gündeme geliyor, çok ilgi görmeye başlıyor. İlk 1980'lerde Belçika'da Leuven Üniversitesi'nde bir grup gencin oluşturdukları bir temel gelir tartışma grubu var. Bunların içinde Van Paris var ki dünyada temel gelir tartışmaları içinde çok önemli bir isimdir. Ondan sonra da 2004 yılında Avrupa Temel Gelir Ağı kuruluyor. BEN adı. Avrupa Temel Gelir Ağı. Daha sonra 2014 düzenlediyorum. Barcelona'daki bir toplantıda, bir konferansta, bu Temel Gelir Ağı'nın düzenli toplantılarımdan birinde ki o toplantıda ben de vardım, katılanlardan biriydim. O toplantıda isim değiştiriliyor ve Temel Gelir Avrupa Ağı yerine Temel Gelir Dünya Ağı haline geliyor. Gene BEN ama Earth Network, European Network yerine. O zamandan beri de çok yoğun tartışmalara konu oluyor temel gelir kavramı. Bu ortamla evet, çok ilgili.
İçinde bulunduğumuz sistemde vergilerin yeniden dağıtımı, sosyal yardımlar var. Ama sizin bu uygulamayla ilgili bahsettiğiniz ilk özelliklerden biri gelir tespiti uygulaması yapılmadan bunun dağıtımının yapılacağı bu uygulamayla birlikte. Evet. Şimdi, içinde bulunduğumuz sistemden farkı ve faydası nedir? Bu uygulama toplumlara neler getirir? Geniş bir soru ama bunu soralım.
Şimdi dediğiniz gibi en önemli fark yoksulu hedeflemiyor ve ihtiyaç tespiti yapmıyor. Şimdi ihtiyaç tespitine dayanan yoksul mu insan değil mi yardım alacak olan diye kontrol ettikten sonra bakalım sahiden yoksul mu, bakalım sahiden yardımı hak ediyor mu dedikten sonra yapılan yardımın bir dışlayıcı özelliği var tabii. İnsanlara şunu söylüyorsunuz sonuç olarak, siz yoksulsunuz onun için biz de size yardım ediyoruz. Bu da eşit vatandaşlık kavramıyla çok kolay bağdaşır bir şey değil. Böyle bir sorun var. Yani eğer amaç ya da fikir ideal uygulamanın gerisinde eşit vatandaşlıksa yoksulu hedeflerken ve ihtiyaç tespiti uygularken bu idealden uzaklaşıyorsunuz zaten. Bir damgalanma ile beraber geliyor, yoksul damgalanmasıyla. Bir sorun bu. Ama daha pratik sorunlar da var. Bu ihtiyaç tespiti yöntemleri, sosyal yardım yapılırken verilen ihtiyaç tespiti yöntemleri maliyeti, bürokratik maliyeti çok yüksek pratiklerdir. Çok yüksek uygulamalardır. Hatta öyle olur ki bazen bürokratik maliyet yapılan yardımdan daha fazla bir hal alabilir.
Hocam bu kısım oldukça şaşırtıcı. Yani yoksulluğu tespit etmek pahalı bir uygulama diyorsunuz. Yani
bu kısım biraz bir uygulama tabii. Çok bürokratik bir uygulama. Şey kullanacaksınız, insan gücü kullanacaksınız. Gideceksiniz, bakacaksınız. Hele işi büyütürseniz, evlere girmeye falan kalkarsanız bütün şey. Ondan sonra takip edeceksiniz. Hala yoksul mu yoksa lüzumsuz yere mi biz yardım yapıyoruz diye. Bunlar pahalı şeyler ve zor bir bürokratik uygulama. Tek sorunu da maliyet değil, finansal maliyet değil. Aynı zamanda bu bürokrasi geliştikçe yoksulların o bürokratik süreçleri aşıp yardıma ulaşmaları çok zorlaşıyor ve bir sürü hak edecek durumda ihtiyacı olan gerçekten insan bunları alamayabiliyor. Bu da bir sorun. Bu da ortada. Yani bu da düşünülebilir. Bu yüzden de yani bu maliyet, ekonomi, bürokrasinin fazlalığı, azlığı soruları bazı ortodoks iktisatçılara da yani çok piyasa yanlısı iktisatçılara da çekici gösteriyor temel gelir uygulamasını. Bu tür bir uygulamayı mesela savunan sağ görüşlü diyebileceğimiz ortodoks iktisatçılar var. işte Chicago okulundan Friedman'ın bununla ilgili bir takım görüşleri var buna benzer. Dolayısıyla yani bir takım hem pratik hem de daha vatandaşlığa yönelik siyasi mülahazalarla yaklaşılabiliyor konuya ve sağ ve sol görüşten insanların da benimseyebildiği bir uygulama haline geliyor. Tabii politik farklar, görüş farkları, topluma nasıl baktıkları, toplumu nasıl anladıkları insanların temel geliri nasıl anladıklarına da yansıyor. Ve özellikle hani iktidarla ilgili ya da başka destek politikalarıyla nasıl bir ilişki içinde uygulanacak konusunda politik görüş farkları ortaya çıkabiliyor. Ama temelde fikri ilginç bulanlar hem sağda hem solda yer alabiliyor.
Kim neden istemez onu soracağım ama birçok farklı görüşten kesim için çekici olduğunu söylüyorsunuz ki bu özellikleriyle dinleyen birçok insanın içinde çekici geleceğine eminim. Faydalarını biraz daha konuşmaya devam edelim. Böyle bir sistem getirildiği takdirde herkes, toplumun her kesimi, her türlü gelire sahip kişi hayatı boyunca bir minimum gelire sahip olacağını biliyor olacak anladığım kadarıyla. Bunun kişiye ve topluma nasıl bir faydası olur hayattaki seçimlerinde hem bireysel olarak düşünelim hem daha sonra toplumsal olarak?
Şimdi bu tür politikalarda, genel olarak sosyal yardım politikalarında da, temel gelir politikasında da en önemli korku, çekince, ki bu bazen bir kabus haline alabilir bazı insanlar için, tembelliğe teşviktir. Yani emek arzını nasıl etkiler böyle bir politika? Şimdi ben temel gelir alıyorum, nasıl olsa bir gelir güvencem var, yaşayabileceğim kadar bir gelire sahip olacağım. O zaman çalışmayayım, çalışma hayatına katılmayayım gibi bir yaklaşım ortaya çıkar mı? Soru bu ve şöyle bir şey söylerdik biz, herkesin kabusu bütün gün televizyon karşısında oturup bira içen genç. Yani böyle bir şey o ya yol açar mı istihdama? Şimdi istihdamla ilgili olarak, şimdi karşı çıkılmasının gerisindeki sahiplerden biri bu. Tembelliği teşvik eder mi? İnsanları çalışma hayatından çeker mi? Böyle bir şey olur mu? Şimdi bununla ilgili olarak çok enteresan bir pilot proje yapıldı Finlandiya'da. Finlandiya'da ve uzun süre işsiz kalan, uzun süreli işsiz konumunda insanların bir grubuna böyle bir gelir desteği verildi. Başka bir gruba verilmedi. Ve pilot projenin süresini bilmiyorum ama sürenin sonunda temel gelir alanların çalışma hayatına arasında çalışma hayatına dönenlerin öteki gruptakilerden daha fazla olduğu görüldü. Yani şimdi bu çok enteresan bir deneydi. Tabii her yere uygulanır mı, buradan bir genelleme yapılabilir mi bilmiyoruz. Ama şöyle bir şey söylenebilir. Şimdi sosyal yardım işsizliğe çalışmamaya yol açar mı? İnsanların çalışma hayatından çekilmelerinde bir rol oynar mı? Bu soru sorulduğu zaman şunu da düşünmek lazım. Sosyal yardımlar genellikle işsizlere verilir. Yani bir işi olmayan ve yoksul olan insanlara verilir. Şimdi burada tabii bu konumdaki bir insan için ortaya bir seçim çıkıyor. Düşük gelirle, çok çekici olmayan bir iş karşısına çıktığı zaman ben acaba aldığım sosyal yardımı kaybetmeyi göze alayım mı bu işi kabul ederek, yoksa değmez mi? Yapmayayım mı? Şimdi bu her zaman vardır bu sosyal yardım konusunda. Şimdi temel gelir konusunda bu olmuyor. Çünkü bakmıyorsunuz işi var mı yok mu. Sadece herkese verdiğiniz bir şey bu. Eğer gelir belirli bir düzeyin üstüne çıkarsa vergilerle geri alacaksınız.
Yani aslında tam tersi sosyal yardım böyle bir dezavantaj getirirken temel gelir uygulamasının bu dezavantajı ortadan kaldırma ihtimali yüksek gibi görünüyor.
Evet, evet. Böyle bir şey var. Bu
bireysel
yalnız bu konuda daha sonra konuşuruz. Zorluk nerede burada? Daha sonra biraz daha açarız. Yani o kadar da kolay değil her şey.
Sesinizi duyamadım o yüzden kusura bakmayın böldüm. Şunu soracaktım, bireysel iş seçimlerini peki nasıl etkiliyor eğer çalışma hayatından, istihdamdan geri bırakmıyorsa insanları?
Şöyle bir şekilde etkiliyor tabii. Tabii yani istihdamı hiç etkilemez. Bir işe girip çalışma, yani emek arzı üzerinde hiçbir etkisi yoktur diyemeyiz. Şöyle bir sonucu olacaktır tabii, olabilir. Çok düşük gelirli, çok ağır sömürü içeren, ağır şartlarda çalışmayı, hatta bazen hayati tehlike içeren koşullarda çalışmayı kabul etmek yerine etmeme seçimini insanlara verir. Dolayısıyla insanlar çok kötü işlerde, eğer Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kullandığı terimi hatırlarsak, insana yakışır iş, düzgün iş, bu kavramları hatırlarsak, insana yakışmayan işleri reddetme imkanı sağlar. Yani bu da bir temel gelire karşı çıkma sebebi olabilir. İdeolojik ve ekonomik çıkar nedenleriyle.
Salgının getirdiği dünyada bu kısım özellikle önemli gibi görünüyor. Yani birçok insanın işini kaybettiği, çok daha düşük gelirli, belki insanlık onuruna yakışmayacak işlerde çalışmak zorunda bırakılabileceği bir dönemde bu konunun bu kısmı iyice kıymetli görünüyor.
Tabii bir de şöyle bir şey vardır. Krizlerin getirdiği. Bu kriz bir ekonomik kriz olabilir, bir savaş olabilir. Bizim içinde bulunduğumuz salgın gibi bir sağlık krizi durumuyla ilgili olabilir. Şimdi böyle durumlarda insanların topluma ve sosyal politikaya özellikle bakışları değişir. Yani bakışlarında bir takım değişmeler görebiliriz. Refah devletinin mesela 2. Dünya Savaşı sonrasında refah devletinin ortaya çıkışında büyük krizin, 1930 büyük krizinin ve 2. Dünya Savaşı'nın çok büyük bir etkisi olmuştur. Böyle durumlarda hani herkes birlikte bu zorluğa katlanmış, bu acıyı çekmiştir. Dolayısıyla herkesin birlikte daha iyi koşullarda daha eşit haklara sahip olması fikri daha kolay kabul görür. Yani kabul edilir, yerleşir falan demek istemiyorum tabii. Ama daha iyi dinlenir böyle görüşler. Şimdi salgın da biraz böyle. Herkes biliyor bunun ne olduğunu. Kimse kimseye sen işsiz kaldın çünkü tembelsin diyecek durumda değil. Yani insanların neden zor durumda oldukları, neden işlerini kaybettikleri, neden gelir kaybına uğradıkları işleri olsa bile bu açıkça görünüyor. Ve bu biraz etkileyebilir insanların temel gelir konusuna bakışlarını da. Ve bu konuda ben çok önemli ipuçlarını Amerika'daki Biden paketinde görüyorum. Bu Biden'ın salgın dönemindeki ekonomik krize karşı uygulamaya geçirdiği önlemlerin arasında mesela çocuk yardımları var ve bu çocuk yardımları tam temel gelir anlayışını yansıtan bir şekilde kurgulanmış ve uygulamaya sokuluyor.
Çocuklar demişken kadınları ve çocukları nasıl etkileyeceğini de konuşalım. Hem kadınların gelirleri, ücretsiz ev emeği ne ilişkin temel gelir uygulaması bize neler söylüyor?
Evet, bu bir şey eklersen bu çocuk yardımları konusunda, buradaki yenilik, yani genel sosyal yardımlardan farklı olan şey, özellikle yoksul ve gelir düzeyi, yoksulluk ve gelir düzeyi aramalarına girmemesi. Bu çok önemli bir yanı ve bu şey herhalde sosyal politika tarihinde yeri olacak bir şey bu. Bu ortamdan çıkanlar arasında, bu ortamda gözlediğimiz gelişmeler arasında. Daha genel olarak sizin sorunuz bağlamında düşünürsek, şimdi temel gelirin sosyal yardımlardan bir farkı da haneye verilmiyor, aileye verilmiyor. Sosyal yardım ya da işte gelir eşitsizliği, yoksulluk düşünüldüğü zaman düşünülen şey genellikle hanedir. Birim, oradaki yardım yapılacak birim hane halkı olarak ortaya konulur. Ve bu da tabii aile içi eşitsizlikleri, hane halkı arasındaki eşitsizlikleri, özellikle kadınların toplumsal cinsiyet ilişkileri içindeki dezavantajlı konumunu göz ardı eder. Yani hani veriyoruz işte zaten şey orada kullanılacak şeklinde. Şimdi burada bütün bireylere bireysel olarak verildiği düşünülen bir destek, bir hak olarak verilen bir destek, kadınların durumunu çok ciddi bir şekilde etkileyebilecek bir şey. Feminist düşünürler bu konuya çok önem verdiler, bu konuda yazdılar. Bu da ücretlendirilmemiş ev içi emek tartışmalarına bağlandı. Ve orada da mesela temel geliri genel olarak yoksul yardımlarıyla karşılaştırdık. Bu ev içi emeğin ücretlendirilmesi tartışmalarıyla da karşılaştırılabilir bu. Şimdi ev içi emeğin bir değeri olduğu ve bunun bir karşılığı olması, bir ücret karşılığı olması, nakit bir karşılığı olması, bunun değerlendirilmesi tartışmaları içinde şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Bunu yaptığınız zaman tabii ki ev içi emek değerlidir. Kadınların görünmeyen emeğinin görülmesi ve karşılığının verilmesi önemlidir. Ama bunu yaptığınız zaman, bunu bu şekilde yaptığınız zaman geleneksel iş bölümünü bir anlamda kabul ediyorsunuz. Yani kabul etmiş oluyorsunuz. Yani kadınların işi budur ve bu işin karşılığı da budur demiş oluyorsunuz. Temel gelir bunu yapmıyor. Temel gelir ev içi emeğine karşılık olarak verilen bir şey değil, herkese verilen bir şey. Dolayısıyla kadınlara geleneksel iş bölümünü kabul edip etmemek, ücret karşılığında çalışmak veya çalışmamak konusunda bir seçim alanı bırakıyor. Bu açıdan da özgürleştirici bir yanı var. Toplumsal cinsiyet ilişkileri açısından önemli.
Başta bahsettiğiniz iş seçimi konusunda bir özgürlük verirken kadınlara da başka bir açıdan başka bir özgürlük vermiş oluyor diyorsunuz. Minimum herkesin bir gelirinin olması ve bu şekilde hayatta kalmasının, en azından sağlanabiliyor olmasının istihdam kısmından bahsettiniz ama ekonomiyi nasıl etkileyeceğine dair yorumlar da yapılıyor mu?
Şimdi tabii ben temel gelir niye istenmiyor sorunuza cevap verirken hani, tembelliği teşvik eder konusuna değindim. Ama tabii bir de miktar ve ekonomi üzerindeki yükü sorunları var. Şimdi bu tabii bir maliyeti olan bir şey ve bu da düşünülüyor. Bu da tartışmaların içinde yer alıyor. Yani ne kadar bir temel gelir ve bunun ekonomiye yükü nedir? Bu kaldırılabilir bir yük müdür, değil midir? Bu tartışmalar yapılıyor. Tabii burada iki şey önemli. Birincisi miktar önemli. Eğer miktar çok düşük olursa, yani insanların hayatlarını anlamlı bir şekilde sürdürmelerine yetmeyecek bir miktarsa, çok da şey değil, çok da faydalı bir şey değil, çok da etkisi anlamlı olacak bir şey değil. Bu söylenebilir ve bunu düşünürken de tabii miktar düşünülür ama şunu, miktarı düşünürken şunu unutmamak lazım. Yoksulluk durumlarında, ciddi yoksulluk durumlarında eve düzenli bir miktar gelirin gireceği fikri hayatı çok değiştirir. İnsanlar ellerine her ay ya da işte ne kadar zamanda verilecekse düzenli olarak bir gelir geçeceğini bilirlerse, bu kendi hayatları üzerine rasyonel kararlar almalarına yardım edebilecek bir şeydir ve önemlidir. Bunu unutmamak lazım. Yani bu miktar çok az derken neye göre az diye düşünmek lazım. Ama tabii anlamlı bir miktar olması önemli. İkinci düşünülmesi gereken şey, belki de esas düşünülmesi gereken şey, kaynakların miktarı sadece tek sorun değildir burada. Öncelikler önemlidir. Yani eğer insanların topluma eşit vatandaşlar olarak katılmaları önemli bir amaçsa, o zaman bu bir öncelik kazanabilir başka harcamalara nazaran. Bu da düşünülebilir.
Bu bir amaçsa dediniz, buradan neden bu uygulama yaygın değil ya da istemeyen bir ülke yönetimi bu uygulamayı neden istemez diye konuşalım. Yani miktarın ayarlanabileceğinden bahsediyorsunuz, çok düşük olmaması gerektiği ama belki orta seviyede bir miktarın birçok insanın hayatını değiştirebileceğini söylüyorsunuz. Bir ülke yönetimi neden bu uygulamayı istemez? Getireceği herhangi bir negatif etki, tırnak içinde negatif etki ne olur bu uygulama?
Şimdi tabii negatif etki daha önce söylediğimiz emek arzını istenmedik bir şekilde etkiler ve bu işveren açısından çok büyük bir dezavantaj oluşturur. Bu da işte yatırımları ve karları dolayısıyla yatırımları etkileyerek ekonomiyi zor durumda bırakır fikri çok kolay kabul edilebilir bir fikir. Belirli bir bakış açısıyla ülke yönetenler için. Şimdi bu tabii göz ardı edilmeyecek bir şey ve bunun arkasındaki ekonomik çıkarlar kolay göz ardı edilecek şeyler değil. İkincisi tabii demin konuştuğumuz konusu, ekonomiye getireceği yük konusu. Şimdi ekonomiye getireceği yük konusu tartışılırken sadece bunun maliyetini miktar olarak düşünmemek lazım. Çünkü temel gelirin arkasındaki anlayış, herkese verilecek ama geliri belirli bir düzeyin üstünde olanlardan vergilerle geri alınacak anlayışı. Şimdi varsayım bu. Bunu yapabilirsiniz eğer düzgün işleyen bir vergi sisteminiz varsa. Artan oranlı vergiler yürürlükteyse ve doğrudan vergiler, dolaylı vergiler değil, yani tüketimden falan alınan vergiler değil, gelirden ve sermayeden alınan gelirler, vergiler önemliyse, o zaman uygulama kolaylaşır. Ama kayıt dışı sektör çok önemliyse, devletin vergi toplama kapasitesi çok düşükse, dolaylı vergiler toplam vergi gelirleri içinde çok önemli bir yer tutuyorsa, o zaman bu yaptığınız transferi, gelir transferini vergilerle geri alma imkanınız çok kısıtlanır. Dolayısıyla yani temel gelir tartışılırken neresi iyi, neresi kötü demek yerine vergi sistemine bakmak ve vergi sisteminin işleyişine bakmak bana esas mesele gibi geliyor. Hani sorun asıl orada ortaya çıkıyor gibi geliyor.
Buradan hareketle Türkiye'yi düşündüğümüzde Türkiye'de böyle bir uygulamaya geçmek pek de kolay olmasa gerek. Siz nasıl düşünüyorsunuz?
Zor diye düşünüyorum tabii. Zor diye düşünüyorum. Tabii bir de başka bir şey var. Yani o da çok siyasetle ilgili bir şey. Yani temel gelire çok sıcak bakanlar olabilir. Ama buna sıcak bakarken başka sosyal harcamaların buna bağlı olarak kesileceğini düşünüyor olabilirler. Yani mesela temel gelir uygulaması yürürlüğe girdiği zaman emeklilik sistemine ne olacak? Emekli maaşları nasıl hesaplanacak? Mesela burada bir şey politikacı sağ görüşlü işte ortodoks iktisat düşüncesini benimsemiş birisi. O zaman madem ki temel gelir var, emeklilik hakları da çok önemli olmayabilir de diyebilir. Bunun dışında mesela sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, bunlar nasıl biçimlenecek? Bunlar nasıl işleyecek? Şimdi vatandaşlıktan bahsediyoruz, eşit vatandaşlık haklarından bahsediyoruz. Ama bu eşit vatandaşlık amacı sadece insanlara temel gelir verdik, işte başka bir şey yapmamız gerekli değil diyerek sağlanacak bir şey değil. Bunu da düşünmek lazım. Dolayısıyla ben çok heyecanlananlara temel gelir konusunda ki yani ben de heyecan verici buluyorum bir toplum tahayyülü malzemesi olarak ben de çok heyecan verici buluyorum. Ama çok heyecanlı olanlara bir bu vergi konusunu, vergi sistemi konusunu hatırlatıyorum. Bir de yanında ne veriyorsunuz diye soruyorum. Yani temel gelir çok güzel de yanında ne var?
Tek
Eşit
başına bütün
vatandaşlık
sorunların çözümü
gözümü değil tabii değil.
sistemden bahsettiğinizde yani herkese verilecek bir minimum gelir diyelim ve daha sonra daha yüksek gelirlilerden toplanacağı bir sistem öngörülüyor. Devletin üzerindeki de ekonomik yükten bahsettik ve bunun belki ülke yönetimlerinin bu sisteme geçmek istememelerinin sebebi olacağını konuştuk. Devletin yükünü azaltmak için başka alternatif bir sistem düşünülüyor mu temel gelir uygulamasını uygulayabilmek adına?
Ne gibi?
Yani bu şekilde bir vergi toplama dışında başka bir alternatifi var mı bu
Hayır,
sisteme
yani
uygulamak?
başka kaynaklardan sağlanabilir tabii. Şimdi devlet bir sürü harcama yapıyor devletler dünyada. O harcamalar yeniden düşünülebilir. Yeniden düşünülebilir. Tabii vergilerin arttırılması korkusu, endişesi de çok karşı çıkmaya önemli bir zemin hazırlar. Ama yani bunu vergileri daha fazla artırarak da yapabilirsiniz. Başka harcamaları kısarak da yapabilirsiniz.
Burada aslında ayrıntılı da bir sistemden bahsediyoruz. Tek başına az önce söylediğiniz gibi temel gelir uygulaması çekici
Evet.
görünse de düşünülmesi gereken çok fazla ayrıntı var. Joe Biden'ın paketinde temel gelir uygulamasına benzer bu uygulamayı hatırlatan uygulamalar olduğunu söylüyorsunuz. Dünya bu uygulamayı benimsemeye, kabul etmeye, uygulamaya ne kadar yakın? Çünkü anlattığınızda benim gibi özellikle iktisat alanına dışarıdan bakan birini heyecanlandıran ve herkesi mutlu edecekmiş gibi görünen bir uygulama gibi görünüyor. Bu uygulamaya ne kadar uzağız? Biraz da muğlak bir soru olsa da bunu merak ediyorum.
Herkesi mutlu edecek bir şey olmayabilir bu tabii. Farklı çıkarlar vardır, farklı görüşler vardır. Bazılarının hiç hoşuna gitmeyebilir. Yani özellikle eğer işveren kesiminin kaygısı emek maliyetini azaltmaksa ve kolay iş gücü bulmaksa o zaman bunlar çok da hoş görünmeyebilir. Yani sosyal politika tartışmaları içinde iki kavram çok önemlidir. Kapsayıcılık ve asgariyetçilik. Şimdi kapsayıcı yaklaşımlar genellikle vatandaşlık üstünden giderler. Yani eğer mesela sağlık hizmeti veriyorsunuz, herkesin en üst düzey sağlık hizmetlerine herkesle eşit koşullarda ulaşması gerekir. Bu kapsayıcı bir yaklaşımın parçasıdır. Böyle bir şey düşünüyorsanız. Ama bunun karşısında mesela gelir ücrete göre ödediğiniz yaptığınız ödemeye göre hizmet almak. Dolayısıyla daha bir piyasa mantığını izleyen sosyal hizmetlere ulaşma anlayışı da vardır. Bu tabii daha farklı bir kapsayıcılık karşısında daha farklı bir görüştür. Aynı şekilde sosyal yardımlarda da herkes düşünerek, herkesin eşit vatandaşlar olarak topluma katılması amacına düşünerek hareket edebilirsiniz. O zaman temel gelire gideceksiniz sonunda. Ya da asgariyetçi bir yaklaşımla gidebilirsiniz. Kendi başının çaresine bakmayanları düşeni toplayacak bir koruma ağı düşünürsünüz. Şimdi neoliberal dönem dediğimiz dönemde sosyal politika önemliydi. Çok ciddi sosyal politika harcamaları yapılıyordu bütün ülkelerde ve mekanizmalar gündeme gelmiş durumdaydı. Sosyal politika alanında farklı mekanizmalar gündeme gelmiş durumdaydı. Yani neoliberal düzende sosyal politikaya yer yoktu denecek bir durumda değiliz. Ne harcamalara baktığımız zaman ne de kullanılan mekanizmalara baktığımız zaman bayağı ciddi bir sosyal politika yaklaşımı vardı neoliberal düzen içinde. Ama burada sosyal destek, yoksullukla mücadele konularında asgariyetçi bir yaklaşım hakimdi. Yani işte ihtiyaç tespitine dayanan yardımlar, bizde uygulanan nakit transferleri gibi bunlar ki kötü şeyler değildi. Olması her zaman olmamasından daha iyi şeylerdi. Türkiye için epeyce yeni şeylerdi bunlar. 2001 krizinden sonra özellikle gündeme gelip gelişmiş uygulamalardı. Ve hani hakikaten olmasın diyecek halimiz yok. Ama buradaki mantık asgariyetçi bir mantıktı. Şimdi bugünkü mesela Biden paketi gibi paketlere baktığımız zaman Avrupa'da da yürürlüğe giren bu salgının yarattığı krize karşı devreye giren destek politikalarında da benzer eğilimler görebiliyoruz. Bu kadar net değil ama benzer eğilimler görebiliyoruz. Yani, şey diye uğraşılmıyor bu salgın ortamında. Kim hak ediyor, kim hak etmiyor, kim yoksul, kim değil. Kime vermek lazım, kime vermemek lazım. Bunlar çok düşünülmüyor. Kapsam genişletiliyor, uygulamalar esnekleştiriliyor ve burada bu son neoliberal dönemdekinden farklı bir yaklaşımın ortaya çıkmaya başladığını görebiliyoruz. Şimdi bu kriz dönemine özgü bir şey midir? Salgın bittikten sonra her şey normalleştikten sonra bu yaklaşım devam eder mi? Yoksa eskiye geri döner miyiz? Her şey eskisi gibi mi olur? Onu göreceğiz. Ama daha önce de dediğim gibi krizler, doğal afetler olsun, savaşlar olsun, ekonomik krizler olsun, sosyal politika yaklaşımlarında önemli değişikliklerin ortaya çıkmasına sebep olabilirler. Onun için de belki bir takım değişiklikler bekleyebiliriz ve bu değişikliklerin kapsayıcılık yönünde olabileceğini düşünebiliriz.
Koronavirüs salgını hayatımıza girdiğinden beri aslında tartışıyoruz. ne değiştirecek hayatımızda? Bundan sonra ne olacak? Aynı mı kalacak? Yoksa bambaşka bir düzene geçecek miyiz? Diye tartışarak bir yılımızı geçirdik. İlk önce salgın başladığında herkese eşitliyor, herkese bulaşıyor bu virüs denmişti. Ama ne yazık ki öyle olmadı. Bu yoksulluk derinleşiyor. Dünyadaki bu kriz de büyüyor ama belli ki çok daha önce başlamış bir tartışmayı da hızlandıracak ya da daha önemli kılacak bir etkisi de olabilir koronavirüs salgınının. Biz de bu vesileyle temel gelir, vatandaşlık geliri denilen uygulamaya dair ayrıntıları bugün sizden öğrendik. Çok heyecan verici bir tartışmaya benziyor. Bunu da daha çok konuşacağı benziyoruz. Çok teşekkürler bizi aydınlattığınız için Ayşe Buğra. Çok sağ olun.
İyi yayınlar.
Çok teşekkürler. Ayşe Buğra'yı bu ekranda görmek, ağırlamak oldukça keyifliydi. İzleyicilerimiz sormuşlar yayının canlı olup olmadığını. Yayınımız canlıydı. Profesör Doktor Ayşe Buğra'yı ağırladık. Bir parça teknik sebeplerle geciksek de yayına girmeyi başardık ve temel gelir uygulamasını, vatandaşlık geliri uygulamasını konuştuk. Meraklısını bilimi biz her hafta Bilim Akademisi işbirliğiyle sürdürüyoruz. Bu programımızın konuğu da az önce bahsettiğim gibi Boğaziçi Üniversitesi'nden Emeritus Profesör Doktor Ayşe Buğra oldu. Siz de yayınımızı beğendiyseniz katıl butonundan Medyascope'a destek olabilirsiniz. Aşağıda göreceğiniz Patreon linki üzerinden de bizlere destek olup bağımsız gazeteciliği sürdürmemizi sağlayabilirsiniz. Bu yayını beğenebilirsiniz, paylaşabilirsiniz, yorum yazabilirsiniz ki biz de burada konuştuklarımızı çok daha fazla kişiye ulaştırabilelim. Meraklısını bilin. Her hafta saat 8'de salı akşamları yayında. Bu yayınımızın da sonuna geldik. Bizi dediğiniz için teşekkürler, iyi akşamlar.